Ayrım 25. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 241. Kopagilleri hayata bağlayan değerlerin birçoğu ta o günlerde topluca yok edilmişti. Şu anda görünen durum, bu feci manzara, bu ölüm sessizliği onları rahatsız ediyordu. Dağlarıyla ilk kucaklaştığı günlerdeki sevinç yavaş yavaş yerini hüzne bıraktı. Tüm değerlerini yitirmiş bir yaşamdan zevk alamıyordu Kopa. Bundan dolayıdır ki artık ölümden korkmuyordu. O zaten buralardan, halkından koparılıp develiye sürüldüğü günden beri ölmüştü. Sürgünde ve hatta şu anda geçirdiği yaşamın onun için bir anlamı yoktu. Kopo geçmişin hayallerine dalmışken gözleri karşıdaki düz tarlaya dikildi. Düz tarladaki toplu kırımı düşündü. Yerinden kalktı, tek kelime söylemeden karısının elinden tuttu. Ay ışığında düz tarlaya doğru yürüdüler. Köy tarafından düz tarlaya girdiler ama ilerleyemediler. Dolunayın ışığında tarlanın her yanında kemiklerin parladıklarını gördüler. Çünkü katliamdan arta kalan kemiklerden dolayı düz tarla kemik tarlasına dönmüştü. Toprak olmayı bekleyen kemiklerle doluydu her taraf. Tarlaya bitişik olan çayırda bir öbek, boynu bükük kırmızı gelincik çiçekleri vardı. Çiçeklerin bu boynu bükük hali tarladaki kıyıma bir hüzün yüklüyordu. Tarlaya girip kemikler üzerinde yürümek günah ve saygısızlık olur diye düşündüler. Bu toplu kıyımın yapıldığı tarlanın etrafında acılı duygularla sessizce dolandılar. Sanki ağızlarına kilit vurulmuştu. Kopo kendi kendine, "Bleme, ben de adam öldürmek zorunda kaldım. Ama benim öldürdüklerim silah çekmişlerdi, silahlı çatışmalar içindeydim. Ben öldürmeseydim onlar beni öldürecekti. Ben yaşlılara, kadınlara, çocuklara kurşun atmadım. Hiçbir dersimli bunu yapmadı. Bu bizim törelerimize, yiğitliğin törelerine, eski insanların törelerine sığmazdı. Dersim olalı böyle kalleşlik görmedi." Aylarca içinde birikmiş hınçla o an yere öyle bir tükürdü ki, bu tuu sesi ıssız gecenin sessizliğini böldü, ormanlarda, kayalarda yankılandı. Askerlerin çevrede olabileceğini Kopo'ya fısıldayarak hatırlattı karısı. Böylece virane halindeki köy içinde aralarındaki suskunluk fısıltıyla konuşmaya dönüştü. "Bleme, biz nerede hata yaptık? Biz bu dünyaya sadece acı ve hasret çekmek için mi geldik? Niçin adımı eşkıya haydut koymuşlar? Yere batsın böyle dünya, yere batsın böyle adalet," dedi. Geri dönüşü biraz değişik yoldan yaptılar. Aslında amaçları bir kilometre ilerideki Tağar köyünü ve Sait Han Ağa'nın konağını görmekti. Söğütlerle kaplı dere boyundan ilerleyerek yılların yükünü üzerlerinde taşıyan büyük ceviz ağaçları arasındaki konağa yaklaştılar. Köy ve konak dağın yamacındaydı. Konağın yıkılmayan bazı karanlık odalarında yarasalar uçuşuyorlardı. O an Kopogil'den ürken bir kedi fırlayıp ormana doğru kaçtı. 8 aydır insan yüzü görmeyen evcil kedi yabanileşmişti. İnsanlardan korktuğu için kaçıyordu. Dostu düşmanı kıskandıran o güzelim konağa ise sanki yıldırım çarpmış, bazı bölümlerini yakmıştı. Konaktaki o değerli eşyalardan hiçbir kırıntı kalmamıştı. Konağın önündeki asırlık cevizin koca gövdesinin yanında paslı bir gaz tenekesi duruyordu. Kopo bu konakta, bu cevizler altında, aşiretler arası yapılan cemaatlerde çekilen ziyafetleri, arı kovanı gibi koşan insanları hatırladı ve içinden bir daha burayı viraneye çevirenlere lanet okudu. Uygarlık Dersim köylerine, hizmet yerine, daha iyi bir yaşam yerine yıkıntı ve felaket getirmişti. Yani Dersim'in köyleri güçlü silahların, üstün tekniğin kurbanı olmuştu. Yerde duran paslı tenekeyi gösterdi Kopo karısına. "Bleme, bizim hayatımız bu paslı tenekeye benziyor. Bu yıkılmış virane köylere benziyor. Bu paslı teneke tekrar yenileşip parlak haline dönüşemez. Bu bölgede yok edilen her şey bizim hayatımızdan birçok parçayı koparıp beraber götürdü. Hayatımızdan koparılan bu parçalar geri gelemez. Ve biz hiçbir şey noksan değilmiş gibi tüm olanları unutup yeni bir hayata yeniden başlayamayız. Ancak bu viranelerdeki eski güzellikleri ve eski güzel yaşamı göremeyen, bu evlerde yaşayan, dostları tanımayan ve savaşı, yıkımı hatırlamayan küçük çocuklarımız hayata yeniden başlayabilir. Tabii zalimler onlara yaşam hakkı tanırsa," dedi. İki hayat yoldaşı sabahın şafağı sökmeden tekrar mağaraya döndüler, gaz fenerini yaktılar. Fenerin ışığı çocukların yüzlerinde parlıyordu. Mışıl mışıl uyuyan çocukların pembe yanaklarından teker teker öptüler. dünyada olup biten bütün kötülüklerden, bütün pisliklerden habersiz, derin uykulara dalmış olan nur yüzlü çocuklar Dersim'in tomurcuk gülleri gibiydiler. Gece sabaha kadar viraneleri dolanmak Kopo ile karısını hem haddinden fazla üzmüş hem de haddinden fazla yormuştu. Önce gaz fenerini söndürdüler, sonra da tomurcuk güllerinin yanlarına uzanıp karışık duygularla uykuya daldılar. Kopogil'in yaşadığı bu yasak mıntıkaya çok sık gelmezlerdi askerler. Bazen ancak ayda bir kere devriye gezmek veya avlanmak için uğrarlardı. Uğradıkları zaman da onların bulunduğu en yüksek dağın doruğuna kadar tırmanmazlardı. Aylardır Kopo'dan bir haber alınmayınca onların büyük bir vilayete veya yurt dışına kaçtığını düşündü bazı komutanlar. Zaten normal mantık kurallarına göre bir insan küçücük üç kızıyla dört tarafı askerle çevrili olan bu tehlikeli yasak mıntıkaya gelmezdi. Komutanlar normal mantık kurallarına ve kendi hayat tarzlarına göre düşündüler. Ama duyguların, özlemin, aşkın ve sevdanın alışılmış mantık kurallarını hiçe saydığını hesaplayamadılar. Kopogiller de ilk günler çok endişeliydiler. Bundan dolayı ilk günler mağaradan hiç çıkmamışlardı. İlk aydan sonra buralarda biraz daha korkusuz geziyorlardı. Ama son günler gevşemişlerdi, tedbirli davranmıyorlardı. Sık sık mağaradan çıkıyor, yüksek kayaların arasında ya da ormanlar içinde geziyorlardı. Bir gün gezinirken iki kaya silsilesinin arasındaki büyük uzun bir gölgenin masmavi nergizlerle kaplı olduğunu gördüler. Sanki insan ekiyle ekilmiş bir büyük tarla gibi görünen deniz mavisi nergizlerin mis gibi kokuları tüm bölgeye yayılmıştı. Ama çocukların sarp kayalar arasında bulunan bu bölgeye inmesi kolay değildi. Çocuklar bu mis kokulu çiçek tarlasında gezmek ve çiçek toplamak için can atıyorlardı. İsteklerini önce bakışlarıyla, hareketleriyle sezdirdiler. Sonra ortanca kız babasına, "Apple, bizi nergis tarlasına indir," dedi. Diğer iki kız da aynı isteğe katıldılar. Çocukların bu isteğine uydular büyükler. Ailecek sarp kayalara tutuna tutuna nergis tarlasına indiler. Kızlar çiçekleri topluyor, sevinçten kuş gibi kanatlanıyorlardı. En küçükleri çiçekler üzerinde gezen güzel renkli kelebekleri kovalıyordu. Bir ara kızlar sevinç çığlıkları attılar, sesleri kayalarda yankılandı. Kayalarda yankılanan kendi seslerini dinlemek kızların hoşuna gidiyordu. Hüseyin bağırışmayı yasakladı kızlara, çevrede jandarmalar olabilir dedi. Küçükler doğal çiçek tarlasında sağa sola koşuşuyorlardı. Sevinçle koşuşan kızlardan ürken bir keklik sürüsü cıvıldaşıp kanat çırparak havalandı. Bunlar bir anne ve yeni uçmaya çalışan küçük yavrulardan ibaretti. Munzur dağlarının bir özelliği de değişik mevsimlerde olması gereken çok ilginç güzellikleri aynı mevsimde, hatta aynı günde bir arada seyredebilmenizdir. Vadilerdeki yamaçlar nergiz, lale, leylak ve yaban gülleriyle doluyken, kıvrım kıvrım bulutlara yükselen dumanlı dağların zirveleri ise sanki kış mevsimiymiş gibi bembeyaz karlarla kaplıydı. O anda zirveleri karla kaplı bu dağların derin ve sıcak vadilerinde kızlar kır çiçeklerinden demet yaparken bir ara hafif bir rüzgar hareketlenmeye başladı. Rüzgarın hareketi mavi nergis tarlasını bir mavi deniz gibi dalgalandırdı. Dalgalanan çiçekler bal toplamakta olan arıların uçuşmasına sebep oldu. Kızlardan en küçüğü uçuşan arılardan korktu. Anasının yanına kaçtı. Kızlar kocaman ikişer nergis demeti yapmıştı. Birer demetini analarına verdiler. "Benim için dünyanın en tatlı çiçekleri sizlersiniz," deyip kızlarına sarıldı anne. Kopo oğlu ve yeğeni hayran hayran bir sevgi topuna dönüşmüş anne ile üç kızını seyrediyordu. Bir ara ailenin üç erkeği bayanlardan ayrılıp kayaların deliklerinde arı kovanlarını aramaya çıktılar. Birkaç kilo balla geri döndüler. Aylardan sonra ilk defa bal yemekle nasip oldu Kopogil'e. Küçük kız çiçek toplamaktan bıkmamıştı. Sarı çiçekli sütleyenleri kopardı. Çiçekten akan süt kızın ellerini yaktı. Yanan yer kızardı. Sızlamaya ve kaşınmaya başladı. Ellerinin sızısına dayanamayan küçük kız nazlı nazlı ağlamaya başladı. Abisi onu kucağına aldı ve başını okşadı. "Önemli değil, birkaç saat sonra acısı geçer," dedi. Bu dağları aşiretin son adamı olarak terk etmişti Kopo. Bu yasak mıntıkaya giren ilk ve tek adam da belki sadece oydu. İyi, adil ve onurlu davrananlara karşı her zaman onurlu davranmıştı o. Dersim'in yüce inançsal yasalarına, törelerine, insani değerlere göre şu anda kendini suçsuz gördüğü için ruhu çok yükseklerdeydi onun. Hayatına anlam veren tüm dostlarını yitirmişti o, ama onurundan bir şey yitirmemişti. O akşam batan güneşin kızıllığında yüce dağları seyrederken, Kopo Yılan Dağı'nın omurgasında at koşturduğu yılları hatırladı. Bulunduğu zirveden nehrin milyonlarca yıllık faaliyetiyle derinleşen aşağıdaki vadiyi ve bu vadinin derinliğinde yılan gibi süzülüp akan, kristal gibi parlak nehri her gün uzun uzun seyrediyordu. Bu nehir ile nehrin içinde yükselen yosunlu taşlar sürekli sürtünerek geçtiği kenarındaki yeşillikleri sanki birbirleriyle oynaşıp sevişiyordu. Nehrin sesi onun kulağına bir halk ozanının müziği kadar hoş geliyor, onun ruhunu okşuyordu. Şen şakrak öten bülbüller nehrin sesine eşlik ediyordu. Doğanın bu enfes ahengi, bu ölümsüz dağlar, kayalar, yemyeşil ormanlar, ırmaklar, sayısız pınarlar. Etrafta öten bülbüller onun özlemini, hasetini gideren en iyi, en samimi dostlardı. O gün zaman çok hızlı geçti. Işık saçan güneş batıdaki Kırklar Dağı'nın arkasına saklandı ve akşam karanlığı bu tatlı günü noktaladı. Güneşin batışı Kopo'yu güzel manzaralardan, çocukları çiçeklerden ayırdı. O gün tüm aile mis kokulu nergis demetleri ve biraz bal ile Kızılkom'daki mağaraya döndüler ve ailece derin uykulara daldılar. Kopo ile birlikte yedi can uykudayken gökten birkaç yıldız aşağıya doğru akıp, kırkların cem yaptığı söylenen kutsal Kırklar Dağı'nın arkasında kayboldu. Bir yılan yandaki yamaçtan ıslık çalarak sürünüp gitti. Bozkurtlar sabaha kadar uludu. Kurtların uluması sarp kayaların ulaşılmaz mağaralarında uyumakta olan güzelim geyikleri ürküttü. Ürküp kaçan geyiklerin ayaklarının altından yuvarlanan taş parçaları uçurumları çınlattı. Uçurumlarda yankı yapa yapa yuvarlanan taşlar vadideki tırmağın tertemiz berrak sularının içine gömüldü. Dersimi viraneye çeviren Abdullah Paşa da boş durmuyordu. Kopo'nun yerini bildirenin evini altınla dolduracağım diye etrafa haber saldı. Kopo'nun yerini ihbar edecek bir ihbarcı arıyorlardı subaylar. Kopo'yu yok etmek isteyenler önce onun en yakın ilişkide olduğu kişileri araştırdılar. Onları gizli takibe aldılar. Para ve baskı metoduna başvurdular. Gençliğinde Kopo'yla dağlarda kalan ve hala Kopo'nun en iyi dostlarından biri olan Dilo Kır'a yaklaştılar casuslar. Savaş günlerinden sonra Çemiş Gezek kazasının içine yerleşmişti Dilo Kır. Onu yaka paça komutanın huzuruna götürdüler. Komutan ona, "Dilo, sen bu Kopo'nun en iyi dostu ve bu dağları en iyi bilen birisin," dedi. "Dağlara git, Kopo ile ilişki kur. Ya ikna et, al getir ya da yerini söyle. Bunu başarırsan seni bu bölgenin en zengini yaparım. Artık hayat boyu çalışmana hiç gerek kalmaz. Kral gibi yaşarsın," dedi. Her komutan gibi bu komutan da önce yumuşak bir dille Dersimli'ye ödülleri, nimetleri sundu. Netice alamayınca arkasından aba altından soba göstermeye ve açıkça tehditlere başladı. Çok sert bir ses tonuyla, "Dalo, emir Ankara'dan, emir yüksek yerden. Kopo incin olsa, karınca olsa, yılanın deliğine girse yine de bulurum. Ona kurtuluş yoktur, bunu aklına koy, mantıklı davran. Sen çok gün görmüş birisin. Sen bize yardımcı olmayanlara neler yapılacağını tahmin edersin. Devlet insanlara önce kadife eldivenli elini gösterir. Bundan anlamayanları çelik eldivenli yumrukla yola getirir. Köroğlu'nun babasına yapılanlar gibi bazı insanların iki gözünü kızgın demirle oyup kör edebilir," dedi ve sinirli sinirli Dilo Kır'a baktı. "Komutanım, sizi çok iyi anladım. Bana bir cigara içimi müsaade verin ki bu işi nasıl başaracağımı planlayıp size anlatayım," dedi Dilo Kır. Bu olumlu cevaptan çok hoşlanan ve umutlanan komutan, "Tabii neden olmasın, bir değil iki cigara bile içebilirsin," dedi ve kalkıp kendi özel odasına gitti. Bulunduğu sorgulama hücresinde tek başına kaldı Dilo Kır. Çıkardı parlayan tunç tabağını, açtı kapağını, aldı kıyılmış mış tütününü, koydu ince sigara kağıdına, sardı bir cigara, taktı cigarayı kehribar ağızlığa, yaktı kibritle ve düşünceli düşünceli içmeye başladı. Dilo Kır'ın saçı ve bıyıkları genç yaşta beyazlaşmıştı. Bundan dolayı Dilo Kır, yani kır saçlı Dilo derlerdi. Çok iri, boylu postu ve çok güçlü bir vücudu vardı. Çok yiğit ve dürüsttü. Hayatında hiç kalleşlik yapmamıştı. Kopo'yu ta Kayseri'den beri her misafir kaldığı yerde birçok dostun ikna etmeye çalıştığı, fakat kimsenin ikna edemediği, Kopo'nun Yılan Dağı'nda yaşadığı Dersimler arasında kulaktan kulağa duyulmuş, kendisine de ulaşmıştı. Gasso köyündeki her sözünde bir sır olan Vakar'da aksakallı dedenin dahi ikna edip yolundan döndüremediği Kofo'yu kendisinin de ikna edemeyeceğini biliyordu. Biraz zaman kazanmak ve komutana mantıklı bir cevap hazırlamak için sigarayı bahane etmişti Dolo. Küçük odada ikinci sigarayı da yakmış ve sigarasının dumanıyla baş başa kalmıştı. Ağır bir soruna çözüm bulamayan her insan gibi ince ince hesap yapıyor, derin derin düşünüyordu Dolo. O an beyninde bin bir karışık düşünce dolaşıyordu. Vücudunu sıkıntıdan ter basmıştı. Oturduğu odaya ölüm sessizliği çökmüştü. Bir eli parmakların arasındaki kehribar ağızlığı tutarken, diğer eli kendiliğinden cebindeki tesbihe uzanmıştı. Dolo kığırın bir dost gibi hiç ayırmadığı, hep cebinde taşıdığı altın püskürlü değerli kehribar tesbihin tanelerinden çıkan tık tık sesleri bile şu anda onu rahatsız ediyordu. Bu tesbihi kendi elinin çektiğinin farkında değildi. Sadece kendi hayatı söz konusu olsa hemen hayır ben ihbarcı olamam diyebilirdi Dolo. Ölüm işkence ona vız gelirdi. Fakat bazılarını hemen öldürmüyorlar. Gözlerinin önünde karısına, kızına, oğluna işkence ediyorlar, namusuyla oynuyorlardı. O bunları duymuştu. Onu esas kahreden, kararsızlığa iten, derin düşüncelere gark eden nokta buydu. Dardaydı The Locker. Derinden bir of çekti. Bir daha of, of, of dedi. Koskocaman dalyan gibi adam bir avuç kadar küçülmüştü. Ölüp ölüp diriliyordu. Dersim'de ne kadar mübarek evliya ve ermiş varsa o anda hepsinin adını andı The Locker. Hepsinden yardım diledi. Sigara bitene kadar vicdan muhasebesi yaptı, düşündü, taşındı, ölçtü, biçti, biçti, ölçtü. The Locker'ın yüksek vicdanı ve soylu ahlakı ihaneti muhbirliği kabul etmedi. Kalktı yavaşça yerinden, eliyle tıklattı hücrenin kilitli kapısını, duyanı olmadı. Hızlı hızlı vurdu kapıya. Bir jandarma kapıyı açtı. Onu komutana götürdü. Jandarma eliyle komutanın kapısını birkaç kere tıklattı. İçeriden gir sesini duyunca ikisi de girdi içeri. Komutanın karşısında Dolo'da asker gibi hazır oldu durdu. Komutan jandarmayı bir el işaretiyle dışarı gönderdi. Komutanın karşısında hazır oldu duran Dolo kır saygılı ve yalvarır bir ses tonuyla "Komutanım" dedi, "başıma gelecek bütün felaketlere hesapladım. Ama yine de ben size yardım edemem. Teklifinize olumsuz cevap vermek zorundayım," dedi Dolo. "Çünkü birincisi ben Kopo'yu çok iyi tanırım. Kopo baş koyduğu yoldan dönmez. Ben onu ikna edip size getiremem. İkincisi ben Kopo'nun evinde kaldım. Onun çok ekmeğini yedim, suyunu içtim. Onun çok iyiliğini gördüm. Ona vefa borcum var. O Kivram'dır, en iyi dostumdur. Ben vefasız dostlardan değilim. Ben dostuma kalleşlik ve ihanet edemem. Onun yerini öğrenip size bildiremem. Siz güçlüsünüz. Benim gibi fakir bir köylüye her şey yapabilirsiniz. İster gözlerimi oyun, isterse kurşuna dizin. Ben konuda size yardım edemem. Açıkçası ihbarcı olacak kadar küçülemem," dedi. "Peki, çocuklarının ve hanımının başlarına gelecek olan felaketleri de hesapladın mı?" "Evet, onları da hesapladım. Ama yine de vicdanım muhbir olmayı kabul etmedi. Ben suçlu ve ezik yaşayamam. Ben kendi halkıma, öz kibrama, en iyi dostuma kötülük edemem. Bugün öz kibrasına ihanet eden, yarın dara düşünce devletine de ihanet eder," dedi. Dolo'nun bu yiğit tavrı komutana o anda özlemini çektiği en çok sevdiği arkadaşlarının, uğrunda ölüme gideceği yiğit arkadaşlarının ve tüm korkusuz insanların tavırlarını hatırlattı. O an hasret kaldığı anımını ve kendi çocuklarını hatırladı komutan. Önce Dolo ve çocuklarının suçsuz olduğunu düşündü. Sonra içinden bir ses Dolo'nun bu yiğit tavrına hak verdi. Komutanın dürüst ve insancıl yönü üstün geldi. Acıma ve hayranlık dolu karışık duygularla karşısında dikili duran fakir adama baktı. Onun hayatı şu anda komutanın iki dudağı arasından çıkan kelimelere bağlıydı. Dolo o anda en ağır ve en kötü emiri bekliyordu. Yumuşak bir ses tonuyla, "Dolo," dedi komutan, "senin söylediğin gibi. En yakın arkadaşına ihanet eden vatanına da hainlik eder," dedi. "Sen duygulu, çok içten, dürüst ve yiğitçe konuştun. Evine gidebilirsin. Sana hiç zarar gelmeyecek," dedi. Duydukları karşısında kulaklarına inanamıyordu The Locker. Endişeli düşünceler içinde odada hayalet gibi dikiliyordu. Ve komutan bu kez sert bir ses tonuyla, "O Kopo denilen eşkıya Çin'i maçında da olsa, Frangistan'a da kaçsa mutlaka bulacağım," dedi. "Defol git," diye emir verdi. Dolo şaşkınlık içinde odadan ayrıldı. Aynı anda diğer karakol komutanları Dersim'de muhbir aramaya devam ediyorlardı. Aynı günlerde Kopo Gilis'e yasak bölgenin sarp ormanlı dağlarında, ıssız adada tek başına kalmış Robinson gibi yaşıyordu. Yıkılan virane köyler, yok edilen halk onun en büyük hüznüydü. Bir gün o bölgeyi ve bölgedeki her mağaranın yerini çok iyi bilen Kopo'nun Kivras'ı çıka geldi. Biraz kuru üzüm ve şeker getirmişti. Kivras'ın bu tavrı karşısında çok üzünlendi Kopo. Ama yeğeni Hüseyin daha önceleri de sevmediği ve hiç güvenmediği bu şarlatandan hoşlanmadı. Bu kötü günlerde ölümü göze alıp tehlikeli yolları, askeri çemberleri geçerek bu dağa, bu yasak mıntıkaya gelen misafiri, sessizce yanlarına sızan yılana benzetti ve kuşkulandı Hüseyin. Amcasını dışarı çağırdı. Amca, bu bizi ihbar etmek için silahlı gücümüzü, yerimizi ve sayımızı öğrenmeye gelmiştir. Bunu vuralım dedi. Yeğenini tersledi Kopo. Kivramız hakkında nasıl böyle kötü düşünebilirsin diye onu ayıpladı. Hüseyin kendini suçlu hissetti, yüzü kıpkırmızı oldu. Dersim törelerine göre amcasına saygılı davrandı, ona itiraz edemedi. Aslında Hüseyin doğru tahmin etmişti. Kivra'ya paraya taptığından dolayı ya da tehdit ve baskı altında olduğu için ikrarını ihbar edecek kadar küçülmüştü. Ama Kopo gibi sağlam karakterli biri insanların bu kadar küçüleceğini, adileşeceğini hem de öz Kivra'sını ihbar edeceğini düşünemezdi. Vedalaşırken Kopo, ''Bizi bu kızıl komda bulamazsan aşağıya, Çırçırık mağarasına gelirsin. Biz bazen o mağaraya gidiyoruz.'' dedi. Zaten Kivras'ı her mağarayı elinin içi gibi biliyordu. O da buralarda büyümüştü. İki mağaranın arası 1000 metre kadardı. Muhbir tekrar aynı dağlardan, aynı yollardan geri döndü. Yolda ödülü hak ettiğini, zengin olacağını düşündü. Ozat'a vardı ve Yılan Dağı'ndaki mağaranın yerini Abdullah Paşa'ya bildirdi. Abdullah Paşa subaylarına emir verdi. Ozat alayının askerleri Karsel, Gangros ve Tağar köyü üzerinden Yılan Dağı'na geldi. İkinci gün mağaranın dört tarafı askerlerle sarıldı. Önce muhbir Kivra'yı mağaranın içine yolladılar. Muhbir içeride kimse yok deyince askerler dikkatlice içeri sızdılar. Kızılkom mağarasındaki ocakta bulunan küllerin içindeki közlerin henüz sönmediğini gördüler. Çavuş eşkıya yer değiştirmiş ama yakındadır dedi. Muhbir Kopogiller alt tarafta Tağar çayına yakın Çırçırık mağarasında olabilir. Çünkü ya burada ya da o mağarada olacağını söylemişti bana dedi. Tüm askerler aynı anda aşağı mağaraya doğru yöneldi. Dürbünler 1000 metre aşağıdaki mağaraya çevrildi. Askerler ürkek adımlarla dört tarafı gözetliyorlardı. Çünkü muhbirin söylediklerine de güvenemiyorlardı. Bölgede daha fazla silahşör olabilirdi. Muhbir ikili oynayabilirdi. Ondan kuşkulanıyor ve tuzağa düşmekten korkuyorlardı. O anda Kopo ile birlikte dört can alt taraftaki mağaranın güneyinde kayalıklar arasında akşam yemeği için dağda kendiliğinden büyüyen sebzeleri topluyorlardı. Üç sevimli küçük kız ise mağaranın önündeydi. Kopo Gil ile kızlar arasında 300 metre kadar bir mesafe vardı. Kopo Gil'in bulunduğu yerden çocuklar görünüyordu. Üç küçük bacı Çırçırık mağarasının önündeki yamaçta dağ çiçeklerinin içinde binbir renkli kelebekleri yakalamaya çalışıyor, onların peşlerinden koşuyor ve birbirini kovalayıp oynaşıyordu. En küçüğünün gözleri yeşil yeşildi, saçları sarıydı. Dersim'de eskiden beri Avrupalılara benzeyen yeşil gözlü sarışın bir ırk vardır. Küçük kız Avrupa'nın sarışın güzellerine benziyordu. O parlak cildiyle en sevimli çocukluk çağını yaşıyordu. Annesi küçük kızına güneşin ışınlarıyla yıkanan Dersim dağlarının güneş yüzlü kızı derdi. Gökteki güneş bile bu kızımın güzelliğini kıskanıyor derdi. En büyük kızı tipik Dersimliydi. Simsiyah saçları, keklik gibi sürmeli kara kaşları, kara kara gözleri, düzgün bir yüzü vardı ve ince narin bir vücuda sahipti. Ortancanın ise kumral saçları, koyu kahverengi gözleri vardı. Yüzü güzel sayılamazdı ama vücut hatları çok düzgündü. Ve o anda üç küçük bacı tüm kötülüklerden habersiz mağaranın önünde oynuyorlardı. Doğada bir hareketlilik başlamıştı. Bir afeti önceden sezen yamaçtaki otlar içindeki keklik sürüsü kanat çırparak uçup gitti. Boz elbiselilerin sessizce yaklaştığını gören serçe kuşları pır pır uçuşmaya başladı. Yabanıl hayvanlar ürkmüşlerdi. Uğursuz Pepo kuşu kötü haberi verir gibi Pepo, Keko diye acılı acılı inliyordu. Parlak güneşin altında oynayan kızlardan biri karşı yamaçta aynadan yansıyan ışık gibi parlayan ve hareketli bir ışık gördü. Bunu diğer iki bacısına gösterdi. Üç bacı o yöne biraz dikkatli bakınca bu ışığın aynadan değil, kendilerine yaklaşan boz elbiseli insanların silahlarından yansıdığını anladılar. En küçükleri, "Vay, ne kadar çok misafir geliyor," dedi. Hiç beklenmedik ve bu kadar çok misafirleri gören çocuklar biraz heyecanlandılar ve büyüklere haber vermek için güneye, yani Kopogil'e doğru koştular. Tehlikeyi düşünecek yaşta olmayan kızlardan ortancası uzaktan yüksek sesle babasına bağırdı. "Apule, çok misafir geliyor. Hepsinin de boz elbiseleri var," dedi. En sonda kalan sarışın minik bacı sallana sallana arkalarından gidiyordu. Aslında askerler o anda üç bacıyı görmüştü. Kopo'ya iyice yaklaşmak için sessiz kalınmıştı. Güneyinde Tağar Çayı tarafındaki sarp kayalık kısmı hariç diğer üç taraftan sarılmıştı mağara ve Kopogil. Güneyden de kuşatmak için o yöne sızıyordu askerler. Kızlardan 300 metre aşağıda olan Kopogiller bu boz elbiselilerin kimler olduğunu hemen anladı. Kopo bir gün askerlerin gelebileceğini düşünüyordu. Ama bu çok ani bir baskın olmuştu. Bu kadar ani bir baskına yakalanacağını hiç hesaplamamıştı. O anda tepelerdeki boz elbiselileri gören anne üç tomurcuk gülünü düşündü ve zavallı annenin süt damarları sızlamaya başladı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 251.